Ey toprak, korkma, sevinçle coş. Çünkü Rab büyük işler yaptı. Ey kır hayvanları korkmayın çünkü otlaklar yeşeriyor. Ağaçlar meyvelerini yükleniyor. İncir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor. Ey Siyon halkı, Tanrınız Rab'de sevinç bulun, coşun. İlk yağmuru size tam ölçüsüyle veriyor. Daha önce olduğu gibi ilk ve son yağmurları yağdırıyor. Harman yeri tahılla dolacak. Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak. Üzerinize gönderdiğim büyük çekirge ordusunun, olgunlaşmış ve yumurtadan yeni çıkmış çekirgenin, yavrunun ve genç çekirgenin size kaybettirdiği yılları geri vereceğim. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yorumunu yapmakta olduğumuz Yoel kitabının 2. bölüm 21-25 ayetleri arasında. Çekirgenin size kaybettirdiği yılları geri vereceğim. Yoel bu bölümde yeni Yeruşalim'den söz etmektedir. Mesih'e iman etmiş inanlılardan oluşan topluluk orada olacaktır. O bunun harika bir şey olduğundan söz etmekte ve Rabbin gözlerimizden tüm yaşları sileceği gerçeğine değinmektedir. Ne büyük bir değişiklik. Bu yaşlı dünyada bol bol gözyaşı, elem ve acı vardır değil mi? Tanrı'nın her şeyi yenileyeceği ne kadar harika. Sizi bilmem ama ben kendi adıma buradaki yaşamımdan hoşnutum. Ancak hiçbir şeyi bizim istediğimiz şekilde yapamıyoruz. Barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz, sağlık istiyoruz, aile ilişkilerinin iyi gitmesini istiyoruz, insan ilişkilerinin sağlıklı olmasını istiyoruz ama bunların hiçbiri olmuyor. Bazen yüreğimde taşıdığımı sizlere aktarmak istiyorum, bunu da doğru dürüst beceremiyorum. Keşke verebilseydim, keşke size gösterebilseydim, keşke insanları doğruluk ve sevgi yoluna getirebilseydim. Ama bunların hiçbirini doğru dürüst yapamadım. Bunları ve benzerlerini yapabilmeyi isterdim. Kısacası değerli dostum, hiçbirimiz istediğimiz gibi bir baba, bir insan, bir eş, iyi, doğru biri olamadık. Bu nedenle Vahiy 21. bölüm 5'i çok seviyorum. İşte Rab diyor, her şeye yeni yapacağım. Yepyeni olacak. Rabbim şöyle diyecektir bana: Ali, dünyada yeterince başarılı olamadın, amaçlarını gerçekleştiremedin, yapmak istediklerini, insanlara vermek istediklerini veremedin. Bazen bezdin, bazen usandın, bazen gücünün sınırlarına geldin. Orada günahlı bedeninin içindeydin ama şimdi her şeyi yepyeni yapacağım. Bol bol yiyip doyacak ve sizin için harikalar yaratan Tanrınız Rabbin adını öveceksiniz. Halkım bir daha utandırılmayacak. Bileceksiniz ki İsrail halkının arasındayım. Tanrınız Rab benim, başka biri yok. Halkım bir daha utandırılmayacak diyor Yoel 2. bölüm 26-27. ayetlerde. Tüm bunlar değerli dinleyicilerimiz, Rab İsrail halkının arasındayken olacaktır ki bu da Mesih İsa'nın yeryüzüne gelip egemenliğini kurduğu dönem olacaktır. O zaman Tanrı'nın İsrail halkına vaat ettiği fiziksel bereketler yerine gelecektir. Ne zaman olacaktır bu? Tekrar edeyim. Mesih İsa'nın yeryüzüne gelip egemenliğini kurduğu dönemde olacaktır. İşte o zaman Tanrı'nın bu halka vaat ettiği fiziksel bereketler yerine gelecektir. Eski antlaşmadaki bereketlerin çoğu fiziksel bereketlerdi. Tanrı ürünleri bol olsun, sürüleri çoğalsın diye o ülkeyi bereketlemeye söz vermişti. Hatta ruhsal bereketler ikinci planda kalmaktaydı. Buna karşıt olarak Tanrı'nın Mesih inanlılarına vaat ettiği bereketler yalnızca ruhsal bereketlerdir. Evet, bazen Rab inanlıları fiziksel olarak da bereketleyebilir. Bereketliyor da. Biz İsa Mesih'te tüm ruhsal bereketlere sahibiz dostum. Önemli nokta budur. Bu bölüme başlarken korkunç bir çekirge istilasıyla başlayan Yoel'in peygamberliği döneminde olduğumuzu unutmayalım. Bunu da Rabbin günü olarak adlandırdığı gelecekteki bir dönemle karşılaştırmıştır. Görmüş olduğunuz gibi Rabbin günü büyük sıkıntı dönemiyle başlayacak ve ardından da Mesih İsa gelip kendi egemenliğini kuracaktır. 27. ayette de gördüğümüz gibi o dönemde Rab onların ortasında olacaktır. Şimdi ne yapacağına bakalım. Yuhal 2. bölüm 28-32. ayetlerde şöyle diyor. Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek, kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. Göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönüşecek. O zaman Rabbe yakaran herkes kurtulacak. Rabbin dediği gibi Siyon Dağı'nda ve Yeruşalim'de kurtulup sağ kalanlar arasında Rabbin çağıracağı kimseler olacak. Bu bölümle ilgili söyleyebileceğimiz harika sözler vardır. Kendisi de bir İbrani olan yazar Doktor Feinberg, küçük peygamberlerle ilgili çok yararlı kitaplar yazmıştır. Benim de önceden bilmediğim bir konuya dikkat çekiyor. İbranice metinde 28-32 ayetler 3. bölümü oluşturmaktadır. 3. bölüm aslında 4. bölümdür. Burada 2. bölüm 28-32 ayetlerdeki gerçeğin önemi onların ayrı bir bölümde ele alınmasını sağlamıştır ki bu durumu kimse de yargılamaz. Bence bu 5 ayet ayrı bir bölüm oluşturacak kadar önemlidir. Ruhumu onların üzerine dökeceğim diyor bu 5 ayet. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın erkek kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. Göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Bu peygamberliği anlamak için gerçekleşeceği zamanı fark etmek, değerli dostum, çok önemlidir. O zaman Yuhal bize yaklaşmakta olan Rabbin gününden söz ediyor. Yazı yazan peygamberlerin ilki olarak bundan bize ilk söz eden Yuhal'dir ve o dönemde olacakları da açıklamaktadır. Büyük sıkıntı döneminde karanlıkla başlayacağını vurguluyor. Rabbimiz ise büyük sıkıntı demişti. Hoşeya'da zaman sırasının önemi görülmektedir. Bununla ilgili olarak Hoşeya 3. bölüm 5. ayette şöyle diyor. Sonra dönüp tanrıları Rabbi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine yönelecekler. Son günler büyük sıkıntı döneminin bir evresidir. Ve Mesih'in yeryüzüne gelip krallığını kurmasıyla başlayacak olan 1000 yıllık dönemin öncesidir. Dolayısıyla Yuhal şimdi belirli bir dönemden söz etmektedir. Bu peygamberlik büyük sıkıntı döneminin gecesinden sonra Rabbin günü döneminde gerçekleşecektir. O zaman Tanrı insanlara ruhunu dökecektir. Yuhal ilk yazan peygamber ise de ruhun dökülmesinden tek söz eden o değildir. Yeşaya'da şunu okuyoruz. Yukarıdan üzerimize ruh dökülene dek o zaman çöl meyve bahçesine, meyve bahçesi de ormana dönecek. Yeşaya 32:15. Burada yeryüzünde kurulacak olan krallıktan söz edilmektedir. Ve ruhun dökülüşü 1000 yıllık dönemle bağlantılıdır. Peygamberlerin hiçbiri kilise çağından söz etmemiştir. Hepsi de İsrail ulusuyla ilgili olarak son günlerden söz etmiştir. Hezekiel 36. bölüm 27-28. ayetlerde şöyledir. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım. Bu belli bir halka ve belli bir ülkeye seslenmektedir. O ayrıca Tanrı'nın ruhunu dökeceği özel bir zaman olacaktır. Hezekiel ayrıca şöyledir. Ruhumu içinize koyacağım, canlanacaksınız. Sizi kendi ülkenize yerleştireceğim. O zaman bunu söyleyenin ve yapanın ben Rab olduğumu anlayacaksınız. Böyle diyor Rab Hezekiel 37:14. Hezekiel 39:29'da şöyle diyor: "Onlardan bir daha yüzümü gizlemeyeceğim çünkü İsrail halkı üzerine ruhumu dökeceğim." Egemen Rab böyle diyor. Zekeriya yazı yazan peygamberlerin sonuncularındandır ve şöyle demektedir: "Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, yani bedenini deldikleri adama bakacaklar. Biricik oğul için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecektir." Yoel, haritada belli bir yere göndermede bulunarak konuyu açıklığa kavuşturuyor. "O zaman Rab'be yakaran herkes kurtulacak. Siyon dağında ve Yeruşalim'de Rabbin çağıracağı kimseler olacak." O zaman ortaya şu soru çıkıyor: Petros Pentekost gününde kutsal yazıların bu bölümüne göndermede bulunurken ne demek istedi? Yoel'in peygamberliğinin gerçekleştiğini mi belirtiyordu? Hayır, böyle demedi. Hiçbir zaman bu peygamberliğin gerçekleştiğini iddia etmedi Petrus. Pentekost gününde kutsal ruh öğrencilere geldiğinde onlar tüm Roma İmparatorluğundan Yeruşalim'e gelmiş olan Yahudilere konuşmaya başladılar. Duyuruyu, Tanrı'nın müjdesini, sözünü herkes kendi dilinde işitmişti. Şimdi dikkat edin. Rabbin müjdesini herkes kendi ana dilinde duymuşlardı. Bunlar bilinmeyen diller değildi. Her dil oraya Roma İmparatorluğundan ve başka yerlerden gelip toplanmış kişilerden birinin ana diliydi. Yani bilinen ve konuşulan diller ve lehçelerdi. Herkes kendi dilinde Rabbin müjdesini duydu. Çoğu onlara inandı. Ancak bazıları taze şarap içtiklerini düşünüp onlarla alay etti. Simon Petrus onlara yanıt vermek için kalktı. Grubun sözcüsü gibi davranıp sarhoş olduklarına ilişkin söylenen sözleri, iddiaları yanıtladı ve Petrus 11 öğrenciyle birlikte ayağa kalkarak sesini yükseltti ve kendilerine şöyle bir açıklamada bulundu: "Yahudi arkadaşlar ve Yeruşalim'de yaşayanların tümü, sözlerime kulak verin. Sizleri bu konuda aydınlatayım. Sandığınız gibi bu insanlar sarhoş değiller. Bakın, saat daha sabahın 9'u. Habercilerin İşleri 2. bölümde okuyoruz bunu. Petrus sabah vakti insanların sarhoş olamayacağını söylüyor. Tabii ki bu günümüzde farklıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde alkolikler gittikçe çoğalmaktadır. Petrus şöyle devam etti: "Bu olay Yoel peygamberin ağzından bildirilen olaydır." Habercilerin İşleri 2 ayet 16. Petrus peygamber Yoel'in söylediklerinin yerine geldiğini söylemediğini fark edeceksiniz. Pavlos'un ve diğer ilk 4 bölümün yazarlarının, yani habercilerin bir peygamberliğin yerine gelişini dile getirirken oldukça açık olduklarını biliyoruz. Burada tüm bölümlere girmem olanaksızdır. Örneğin Matta 2. bölüm 17-18. ayetlerde şöyle diyor: "Böylece Yeremye peygamber aracılığıyla söylenen şu söz yerine gelmiş oldu. Rama'da bir ses duyuldu, ağlayış ve yoğun dövünme. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor çünkü onlar yok oldular." Bu Mesih'in doğumuyla ilgili olayların yerine gelişiyle ilgiliydi dostum. Daha sonra Matta 2. bölüm 23. ayette şöyle diyor: "Varıp Nasra denen kente yerleşti. Öyle ki peygamberler aracılığıyla ona Nasralı denecektir diye söylenen söz yerine gelsin." Ya da Habercilerin İşleri 13. bölüme Pavlos'un Pisidya Antakya'sındaki vaazına dönebiliriz. İsa Mesih'in dirilişine değinip şöyle diyor: "Biz de atalara verilen sözü, sevindirici haberi sizlere müjdeliyoruz. Tanrı İsa'yı ölülerden diriltmekle onların çocukları olan bizler için bu sözünü yerine getirdi. Tıpkı 2. mezmurda yazılı olduğu gibi, sen benim oğlumsun, baba oldum sana bugün." Şimdi kutsal kitap peygamberliklerin yerine gelişi konusunda çok açıktır. Petrus Habercilerin İşleri 2. bölüm 16. ayette ne diyor? "Bu gördüğünüz peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır." Yoel'in tahmininin yerine gelişidir demiyor. "Bu o olaydır" diyor. Pentekost gününe geri dönerseniz Petrus'un diğer uluslara değil, eski antlaşma eğitimi almış Yahudilere hitap ettiğini fark edersiniz. Eski antlaşmayı biliyorlardı bu insanlar. Yeruşalim'de imparatorluğun her tarafından gelen Yahudiler vardı ve Musa'nın yasası gereği kendilerinden isteneni yapmak için uzun yollar kat etmişlerdi. Petros'un söylediği şuydu: bu olanlarla alay etmeyin. Bu Rabbin gününde Yoel peygamber tarafından olacağı söylenen olaydır. Yoel'in peygamberliğini de aktarır. Tanrı buyuruyor: çağın sonu olan günlerde bir iş yapacağım. Tüm insanlığın üzerine ruhumdan sağanak gibi dökeceğim. Bu son günlerde olacaktır. Ardından Tanrı'nın ruhu insanların üzerine dökülecektir. Bu olay Pentekost gününde gerçekleşmiş miydi? Pek sanmıyorum. Bu deneyimi önceki bölümde belirtilen kişiler yaşamıştı. Sonra da 3000 kişi kurtulmuştu. 300 bin kişi kurtulmuş olsaydı da ruhun herkese dökülmüş olması söz konusu olmayacaktı. Yani Yoel'in peygamberliği tümüyle yerine gelmiş olmayacaktı. Petros'un söylediği şudur: gördüklerinizle alay etmeyin. Yoel'in Tanrı'nın ruhunu herkese dökeceğini söylediği günün yaklaştığını belirtmiş olduğumu kutsal kitaptan biliyor olmalısınız. Bu nedenle ruhun bugün birçok kişiye döküldüğünü görmüş olmak sizi şaşırtmasın. Ardından Petros, Yoel'in peygamberliğinin geri kalanını aktarır. O günler kadın erkek kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. Göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. Bu olay Pentekost gününde olmuş muydu? Elbette ki hayır. Depremler, güneşte ve ayda değişiklikler olmamıştı. Tüm bunlar Rabbin büyük ve korkunç günü geldiğinde olacaktır. Yoel buna büyük ve korkunç gün diyor. Pentekost günü büyük ve harika bir gündü, korkunç değildi. Dostum, eğer Yoel kitabını kavrarsak, Petros'un Pentekost gününde Yoel'in peygamberliğinin yerine geldiği gibi bir sonuca ulaşmadığını görürdük. Simon Petros, Yoel'in peygamberliğini yalnızca alay edenleri yanıtlamak için kullanıyordu. Şimdi akla şu soru geliyor: Simon Petros'un bildirisinin konusu neydi? Pentekost gününde Simon Petros'un vaazının konusu Rab İsa Mesih'in dirilişiydi. Kendi metninde Mesih'in dirilişini haber veren Mezmur 16:8-10'u kullanır. Petros'un bunu Mesih'e nasıl uyarladığına dikkat edin. Tanrı İsa'yı ölülerden diriltti. Hepimiz bu olayın tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yükseldi. Babadan aldığı kutsal ruhu tanrısal vaat uyarınca gördüğünüz ve duyduğunuz biçimde sağanak gibi döktü. Yoel ve Petros'tan çıkan özet şudur: o zaman Rab'be yakaran herkes kurtulacak. Bu beni kurtuluş için en önemli zamanın gelecekte olduğunu düşünmeye yönelten bölümlerden biridir. Kanımca Tanrı insanların çoğunu kurtaracaktır. Bir Tanrı adamının Tanrı'nın kaybolacak kişilerden çok daha fazlasını kurtaracağı düşüncesine katılıyorum. Mesih krallığını kurmak için yeryüzüne geldiğinde şimdiye dek görülmemiş çoklukta insan Tanrı'ya dönecektir. Kilise dönemine oranla çok daha fazla sayıda insan büyük sıkıntı döneminde Rab'be dönecektir. Tanrı'nın hem Rab hem de Mesih yaptığı İsa Mesih'in dirilişi Petros'un vaazının ana konusudur. Tanık oldukları olayı vurgulamaz. Önemli olan İsa Mesih'i bilmektir. Böyle bir olay yaşamak düşüncesiyle Mesih'i tanımaktan uzak kalmayın. Düşüncenizde, yaşamınızda ve işinizde onun yeri nedir dostum? Yoel'in peygamberliğinin bu bölümü önemlidir, ancak gelecekte gerçekleşecektir. Şimdi Yoel kitabının 3. bölümüne geldik. Bu bölümün konusu Rabbin gününe bakıştır. O günler Yahuda ve Yeruşalim halkını sürgünden geri getireceğim diyor Yoel 3. bölüm 1. ayette. O günler, hangi günler? Pentekost günü mü? Hayır. Çünkü şöyle diyor: Yahuda ve Yeruşalim halkını sürgünden geri getirdiğimde. Onları Pentekost gününde geri getirmemiştir. Hatta Rabbi Mesih şu sözleriyle sırayı tersine çevirmiştir. Yeruşalim'de tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Mesih, inanlılar topluluğunun başı olarak tutsaklığı Yeruşalim'e geri getirmek yerine yeniden doğarak inanlılar topluluğuna katılanlara şunu söylüyor. Yeryüzünün her yerine gidin, ölümden dirildiğimi duyurun. Onlara Tanrı'nın merhametli, sabırlı ve lütufkar olduğunu ve Rabbin adını çağıranların kurtulacağını anlatın. İncil, değerli dostum, bugün birçok akıllı insanın anlamadan geçtiği kadar basit görünmektedir. O ne harika bir kitaptır. Tanrı'nın sözüdür. Diri Tanrı'nın sözüdür. Tanrı gibi sonsuzdur. Tek yapmanız gereken inanmaktır. Eylemlerle kurtuluşa inanmadığımı söylemek istiyorum. Ancak kurtuluşun da eyleme dönüşmesi gerekir. Bunu görmek çok önemlidir. Kurtuluşa kavuşmuşsanız İncil'i duyurmak isteyeceksiniz. Önce İncil'i yaşayacaksınız, ondan sonra onu duyuracaksınız. Eğer istemiyorsanız, eylemlerinizi değil ama imanınızı sorgulardım. Çünkü imanı eylem izler.